Ayrım 3. Profesör Duşanka. Ertesi gün sabah saat tam 9'da Profesör Duşanka'yı derslikte beklemeye koyuldum. 5 dakika sonra profesör dersliğin kapısını açıp içeri girdi. Yüzü her zamanki gibi asıktı. O anda bu kadının Tarık'ın annesi olacağına ihtimal bile vermek istemedim. "Günaydın hocam," dedim tebessüm ederek. "Bu sabah nasılsınız?" Sözlerimi duymazdan geldi. Gidip camı açtı. Elinde tuttuğu kahve fincanını pencerenin önüne koydu. "Bugün saat 1'de büyük sınıfta ol. Solfej dersiniz var," dedi. Başımı tamam anlamında salladım. "Şimdi derse başlayalım. Bundan sonra daha sıkı bir şekilde çalışmanı istiyorum senden. Bol bol teknik egzersizler yapacaksın. Piyano sürekli egzersiz yapmanı gerektiren bir enstrümandır. Hem de her gün. Saatlerce ara verdin mi körelirsin, gerilersin. Ayrıca unutma. Bir çalışmada önemli olan sonuçtur. Ne kadar çalıştığın değil. Bu yüzden zamanını çok iyi kullanmalısın. Piyano ile o kadar bütünleşmelisin ki tuşlar parmaklarının ucundaki bir uzuv olmalı adeta. Zamanı çok iyi bir şekilde kullanmaya çalışırım," dedim. Elinde tuttuğu nota kağıdını bana uzattı. "Bugün ilk olarak barok kompozisyonların ustası Sebastian Bach'la dersimize başlayalım. Well-Tempered Clave adlı eserinden alınmış Preludium bölümünü çalmanı istiyorum." Nota kağıdını aldım. İnce uzun parmaklarımla sehpaya yerleştirdim ve büyük bir heyecanla çalmaya başladım. "Kes," dedi sesini yükselterek. "Çok hızlı çalışıyorsun, çalıyorsun. Oysa bu eserin temposu moderato'dur. Şimdi baştan al bakalım." Sinirlerim bozulmaya başlamıştı. Tekrar çalmaya başladım. "Olmadı," dedi bağırarak. "Yine olmadı, olmadı. Sen bu kadar gerginken müzik vücudundan nasıl akabilir ki? Sana dik oturmanı söylemiştim. Deve gibi hörgücün çıkıyor. Parmaklarını unut gitsin. 10 küçük solucanı boş ver şimdi. Müzik karından gelir ve ruhunun derinliklerinden yukarıya doğru sürekli çıkar. En derin içgüdülerinden aklın seviyesine, beyne ulaşana kadar yükselir. Anladın mı beni? Şimdi bırak çalsın parmakların." Sinirlerimi kontrol altına almaya çalıştım. Profesör Duşanka'nın varlığını bir an için unutup Tarık'ı düşündüm. Bach'ın eserini yeniden çalmaya başladım. "İşte böyle," dedi Profesör Duşanka. "Bırak parmakların çalsın." Sağ eldeki kırık akorların bir ırmak gibi şırıl şırıl aktığını hayal et şimdi. Suyun ritmi eşittir. Bunu hiçbir zaman unutma. Sol eldeki tonik seslerin sağ ele yön verdiğini aklından çıkarma sakın. Evet, evet. Şimdi çalmaya başladın. Kendini serbest bırak. Müzik ruhunun derinliklerinden yukarı doğru fışkırsın. Ayağını gereksiz yere pedalın üzerinde tutma. Çalınan her notanın çok net bir şekilde duyulması gerekir. Evet, evet, işte böyle. Profesör Duşanka kulağımda bir sivrisinek gibi vızıldayıp duruyordu. Aslında haklıydı da. Bir sanatçının hassas olma lüksü yoktu. Sabırlı ve dayanıklı olmalıydım. Hayatımın bu döneminde ya Profesör Duşanka'ya katlanacaktım ya da çok sevdiğim piyanomdan vazgeçecektim. Ama benim piyanodan vazgeçme gibi bir niyetim yoktu. Piyanosuz bir yaşamı asla düşünemiyordum. Müzik benim için nefes almak gibiydi. Boşnak inatçılığıyla bu işi başaracaktım. Kim bilir, belki bir gün Profesör Duşanka önümde saygıyla eğilecek, büyük bir konser salonunda beni ayakta alkışlayacaktı. "Evet bayan virtüöz," diyen Profesör Duşanka daldığım düşüncelerden uyandırdı beni. "Bugünlük bu kadar çalışma yeterli. Saat 1'de büyük sınıfta olmayı unutma. Size önemli bir şey söyleyeceğim." Kanter içinde kalmıştım. "Bah, yorumumu nasıl buldunuz?" diye sordum büyük bir heyecanla. Profesör Duşanka soğumuş kahvesinden bir yudum aldı. Her zamanki gibi beni duymazdan geldi. "Sıradaki," diye yüksek bir sesle bağırdı. Kapı açıldı. İçeri sarı saçlı ve yüzünün sol tarafında yara izi olan sınıf arkadaşım girdi. Profesör ona baktı. "Bay Vukadin Milinovic." "Evet," dedi Vukadin. "Sizi piyanonun başına alayım. Bir an önce dersimize başlayalım." Askına asılı duran çantamı hışımla alıp yürüdüm. Kapının önünde duran Vukadin bana yol verdi. Sınıf arkadaşım yakışıklı değildi ama son derece etkileyici yüz hatlarına sahipti. Göz göze geldiğimizde "sana iyi dersler," dedim ve sınıftan olabildiğince hızla çıktım. Tarık koridorda beni bekliyordu. "Günaydın süperim," dedi ve sonra da beni kucaklayıp yanaklarımdan öptü. "Annene sinir oluyorum," dedim soğuk bir ses tonuyla. "Beni daha ne zamana kadar görmezden gelecek?" Tarık gülümsedi. "Karşıma geçip sırıtma öyle," dedim. "Çok öfkeliyim. Bana neden böyle davranıyor?" Tarık'ın bir anda yüz ifadesi değişti. "Bak," dedi. "Annem yetenekli gördüğü öğrencilerine her zaman takar böyle. Sen annemin kafasına taktığı bu yetenekli öğrencilerin ne ilki oldun ne de sonuncusu olacaksın. Annem gururlu ve kibirli bir kadındır. Öğrencilerine biraz tepeden bakmayı sever. Sen aldırma onun bu tavırlarına. O iyi bir öğretmendir, müziğe aşık bir müzisyendir. Bu yüzden kendini sadece çalışmalarına vermelisin, gerisini de boş ver gitsin." Boğazım düğümlendi. "Elimde değil," dedim. Tarık elimden tuttu. Yanağıma küçük bir buse kondurdu. "Senin üzülmeni asla istemem. İstersen bu konuyu annemle konuşabilirim." Kalbim hızlı hızlı çarptı. "Hayır," dedim. "Kesinlikle olmaz. Hem zaten sanırım zamanla alışırım." "Tamam," dedi. "Nasıl istersen öyle olsun." "Şey," dedim çekinerek, "merak ettim. Annenin seninle ilişkisi nasıl?" Tarık bana anlamlı anlamlı baktı. "Beni şefkatle öptüğünü hiçbir zaman hatırlamıyorum," dedi. Sorduğuma pişman olmuştum. "Kusura bakma. Başkalarının hayatına burnumu sokmamalıyım. En iyisi bu aptalca sorumu unut gitsin." "Ben senin için başkası değilim," dedi Tarık. "Bazı şeyleri öğrenmeye tabii ki hakkım var. Bugün öğrenmezsen yarın öğreneceksin. Annemi çok seviyorum. Onun da beni çok çok sevdiğini biliyorum. Bana karşı olan sevgisini dışa vuramıyor sadece. O son derece içine kapanık biri. Pek fazla konuşmayı sevmez. Gerektiğinde sözünü kimseden sakınmayan, sinirlendiğinde ise gözü hiçbir şeyi görmeyen bir kadındır." "Ben de biraz öyleyim," dedim hafifçe tebessüm ederek. Tarık sevecen bir şekilde bana baktı. "Aslında annemin içe kapanık bir kadın olmasının en büyük sorumlusu ne yazık ki babam." "Baban mı? Nasıl?" "Yıllar önce annemi aldattı." "Aldattı mı?" "Evet, hem de annemin bir öğrencisiyle." Ağzım bir karış açık kalmıştı. "İnanmıyorum sana," dedim. "Peki annen aldatıldığını nasıl öğrendi?" "Bir gün babam ile öğrencisini kendi yatak odasında basmış." Tüylerim diken diken oldu. "Bu korkunç bir şey," dedim. "Annem o günden sonra hayata küstü. Kendisini sadece ama sadece işine adadı." Tarık'a baktım. Öyle ızdıraplı, öyle yalnız bir hali vardı ki. "Peki senin babanla aran nasıl?" "Babamla sadece arada sırada telefonla görüşüyoruz." "Sonra evlendi mi?" "Annem babamla ilişkiye giren öğrencisini konservatuvardan kovdurdu. O kız daha sonra babamla evlendi. Çok istemelerine rağmen hiç çocukları olmadı." "Babana kızgın mısın?" Bu soruyu ben de kendime birçok kez sordum. Ama hiçbir zaman net bir cevap bulamadım zihnimde. "Doğrusu bilmiyorum. Erkekler galiba çocuklarının annesiyle evli oldukları sürece babalık görevini üstleniyor. Bir gün gelip çocuklarının annesinden ayrıldıklarında ise aslında çocuklarından da ayrılıyorlar." Tarık'ın bu sözleri karşısında içim parçalandı. "Neden böyle düşünüyorsun?" dedim çatallaşan sesimle. "Bence her erkek aynı değildir. İstisnalar kuralları bozmaz ama her zaman tekrarlanan istisnalar da genel bir kural halini alır. Bence bir babayı öz evladına yabancılaştıran şey sonradan gelen yabancı bir kadından başkası değildir." "Erkekler bu kadar zayıf mı sence?" "Zayıf kelimesi bence bu gerçeğin karşısında hafif kalır. Bir yerde okumuştum. Erkekler tarlada güçlüdür. Kadınlar ise yatakta. Sen hiç bu gece başım ağrıyor, sevişmek istemiyorum diyen bir erkek gördün mü? Göremezsin çünkü bu söz kadınlara aittir." "Bu sözler kadının erkek üzerindeki hakimiyetidir. Yatakta erkek üzerinde bu şekilde hakimiyet kuran bir kadın, o erkeğin önceki kadından olan çocuklarına karşı da aslında hakimiyet kurmuş olur. Diri ve güzel göğüslere sahip bir kadınla bir erkek evlat olarak ben kesinlikle aşık atamam. Bilirim ki o kadın her zaman galip gelecektir." İliklerime kadar sarsılmıştım. Tarık pek de aşina olmadığım konulardan bahsediyordu. Yıllar önce babam ile annem birbirlerini severek evlenmişlerdi. Bu evliliklerinden de 3 kız çocukları olmuştu. Evin en küçüğü bendim. Annem babama hep Emin Efendi diye seslenirdi. Babam da anneme Fadile Hanım derdi. Bir gün bile birbirlerine karşı yüksek sesle konuştuklarına şahit olmadım. Tarık'a hüzünlü bir şekilde baktım. "Anneannem ya da babaannen yaşıyor mu?" Sorularım karşısında pek mahcup olmuş gibiydi. Şey dedi sıkılarak, aslında ayrılıklarda olan çocuklara oluyor. Babam küçükken gizlice sünnet ettirmişti beni. Annem pek önemsemedi bu olayı ama anneannem ortalığı velveleye verdi. Bir gün anneannem ve dedem elimden tutup beni kiliseye götürdüler, vahdiz ettirdiler. Sonra da bir kaşık domuz yağı yedirdiler. Bu olayı duyan babaannem ve dedem neredeyse sinir krizleri geçiriyordu. Desene dedim gülerek, olan sana olmuş. Hiç sorma, anneannem ile babaannem çok fena kadınlardı. Sürekli birbirlerinin ırkları hakkında ileri geri konuşup duruyorlardı. Halbuki ikisi de aynı ırktandı. Sadece dinleri farklıydı. Peki sen hangi dine inanıyorsun? Evelallah Müslümanım ben dedi hiç tereddüt etmeden. Ramazan'da oruç tutarım. Arada sırada da namaz kılarım. Ben de aynen senin gibiyim. İnancımı kimseyle paylaşmam. Çünkü inancım benim mahremimdir. Peki ya annen ne diyor bu işe? Annem son derece değişik bir kadındır. Onun tek bir tanrısı değil, birden fazla tanrısı var. O Bach'a, Mozart'a, Beethoven'a, Schubert'e, Schumann'a, Brahms'a, Chopin'e, Clementi'ye adeta ölürcesine tapıyor. Yani annen ateist mi? Yalnızca ateist değil, ırkçılığa da karşı biri. Dinlerin ve ırkların müziğin düşmanı olduğunu söyler. Sence de öyle mi? Din için hiçbir fikrim yok ama ırkçılığa ben de karşıyım. Bir halkı yok etmek isteyen faşistler o halkın müziğini ve kültürünü de yok etmiş olmazlar mı sence? Bence de ederler. Açık söylemem gerekirse dedi Tarık, annemin ailesini hiç sevemedim. Çünkü onlar dindar değil, birçok Sırp gibi ırkçılar. Tarık'la ayaküstü yaptığımız sohbetle bir an derin konulara dalmıştık. Kasvetli ortamın havasını biraz dağıtmak istedim. Eğilip yanağına küçük bir öpücük kondurdum. Unutma dedim gülerek, biz sanatçıyız. Irkçılık tohumlarından değil, notalardan besleniriz. Haklısın dedi gülerek, şimdi derse gitmem gerekiyor. Seninle daha sonra görüşürüz. Tamam dedim, benim de saat 1'de solfej dersim var. Yanağımdan öptü. Beni ders bitiminde derslikte bekle dedi, hızla yanımdan uzaklaşırken. Saat 1'de 5 öğrenciyle birlikte solfej dersine girdim. Solfej dersi grup derslerimizden sadece biriydi. Profesör Duşanka içeriye girdi. Siyah deri çantasını masanın üstüne koydu. Bugünkü dersimizi ne yazık ki yapamayacağız. Yarın sabah erkenden Almanya'ya uçuyorum. Berlin'de bir konser vereceğim. Yaklaşık 10 gün derslerinize giremeyeceğim. Bu süre içinde derslerinize başka hocalarınız girecek. O hocalarınızı üzmezseniz sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Profesör Duşanka çantasını aldığı gibi sınıfı terk etti. Yanımda oturan Mirna tebessüm ederek bu kadın beni öldürecek dedi. Bir tek seni değil dedi Zdenko gülerek, beni de öldürecek. Ne yazık ki ben de Profesör Duşanka'nın eline düşen zavallı öğrencilerden biriyim. Zdenko'nun yaptığı espriye hepimiz güldük. Bir başka arkadaşımız Civka başını arkaya doğru çevirdi. En arka sıralardan birinde sivri çeneli, iri siyah gözlü arkadaşımız Vukadin oturuyordu. Gelsene de yanımıza oğlum dedi Civka. Öyle uzak durma, seni yemeyiz, korkma. Vukadin arka sıradan kalkıp yanımıza geldi. Merhaba dedi anlamlı anlamlı bakarken bana. Profesör Duşanka bu sabah senden sonra benim de canımı okudu. Hala kendime gelebilmiş değilim. Vukadin'in bakışları sertti ve bir anda bana çok katmanlı Renault portelerine çağrıştırmıştı. Ona hafifçe tebessüm ettim. Ne yazık ki bu kadından hepimizin çekeceği var dedim. Sanki o an bana bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyor gibiydi. Birden başını Jivka'ya çevirdi. Demek sen de Sırpsın dedi. Ailen Saraybosna'da mı yaşıyor? Evet dedi Jivka. Sen nereliydin? Karadağlıyım. Of sıkıldım dedi Mirna ayağa kalkarken. Şimdi kim benimle kahve içmeye geliyor? Herkes aynı anda ayağa kalktı. Sen neden oturuyorsun hala? Bizimle gelmiyor musun diye sordu Zdenko. Siz gidin dedim, ben arkadaşımı bekliyorum. Yoksa erkek arkadaşını mı dedi Mirna gülerek. Başımı sallayarak gülümsedim. Anlaşıldı dedi Mirna. Daha ilk ayda satışa geldik. Hadi biz gidelim. Aşıkları baş başa bırakalım. Vukadin'le bir anda göz göze geldik. Bakışları adeta buz kesti. Yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Sen iyi misin Vukadin diye sordu Jivka. İyiyim dedi heyecanlı bir ses tonuyla. Haydi gidelim. Herkes çıktı. Ben de Tarık'ı beklemeye koyuldum. 10 dakika sonra Tarık kapıyı açıp içeri girdi. Nasılsın dedi keyifsiz bir ses tonuyla. Umarım seni çok fazla bekletmedim. Hayır dedim. Senin neden keyfin yok? Bir şey mi oldu? Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama annem Berlin'e birlikte gitmemizi istiyor. Ben de onu kıramadım. Git tabii sevgilim dedim büyük bir heyecanla. Tarık'ın yüzü bir anda aydınlandı. Seni bırakıp gittiğim için yoksa bana kızmadın mı? Sen deli misin? Sana neden kızacakmışım? Annenin Berlin'de vereceği konseri izlemek tabii ki senin en doğal hakkın. İnan ki senin adına çok sevindim. Berlin'in keyfini çıkarmaya bak derim sana. Aklım burada. Sende kalmışken Berlin'in keyfini nasıl çıkarayım? Aklım bende neden kalsın ki? Sen güzelliğinin farkında değilsin galiba. Konservatuara geldiğin günden beri herkes senin güzelliğini konuşuyor. Kahkahayı bastım. Yoksa şimdi de beni kıskanmaya mı başladın dedim. Yüzü ciddileşti ansızın. Sonra bana sımsıkı sarıldı. Bu gidişle aşkın beni deli edecek dedi tatlı tatlı gülümserken. Seni kıskanmamak elimde değil. O kadar güzelsin ki tıpkı masallardaki prensesler gibisin. Aşırı kıskançlık aşkın hastalıklı halidir dedim gülerek. Beni deliler gibi sev ama sevginden asla delirme. Gözlerime baktı. Az kalsın mutluluktan uçacak gibiydi. Senden benim gururum olmanı istiyorum dedim. Ben de her zaman senin varlığın olacağım. Şimdi gidelim. Beni tramvay durağına kadar bırak. Sen de bugün eve erken git. Biraz dinlen. Yarın heyecanlı bir gün sizi bekliyor.